Ayrım 13. Rehin Sabahattin Önkibar. Sayfa 156. Tank palet peşkeşi ve Ethem Sancak ve tank palet fabrikası hikayesi ya da peşkeş sürecinin özeti. BMC 2014 yılında TMSF tarafından satışa çıkarıldı. Başlangıçta muammen bedel 935 milyon liraydı. Sonrasında 750 milyon liraya düşürüldü. Ethem Sancak ihaleyi 751 milyon liraya, kendi deyişiyle 200 milyon dolara satın aldı. Sancak tek başına işin altından kalkamayacağını düşünerek yerli ve yabancı ortak aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Öztrailer şirketini önerdi. Hisselerin %25'ini alan Öztrailer'in sahibi Rize Güney Sulu iş adamı Talip Öztürk'tü. Öztürk'ün Erdoğan'ın yakın akrabası olduğu bilgisi vardı. Yabancı ortak da Erdoğan'ın Katar emiri El Thani ile yaptığı görüşme sonrasında Katar ordusu oldu. 300 milyon dolar ödeyen Katar ordusu şirket hisselerinin %49.9'unu satın aldı. Ticaret Sicil gazetesine göre şirketin yönetim kuruluna 7 Katar vatandaşı atandı. Sancak böylece tamamını 200 milyon dolara satın aldığı BMC'nin %75'ini 400 milyon dolara Talip Öztürk ile Katar ordusuna sattı. BMC'nin TSK ve diğer kamu kuruluşları ile geçmişte yaptığı anlaşmalar devam etti. Sancak'a göre fabrika işler hale getirildikten sonra şirketin gelirlerinin yarısı Savunma Sanayi Başkanlığı, SSB, TSK ve belediyeler gibi kamu kuruluşlarından alınan ihalelerden geldi. İşleri daha da büyütmek isteyen BMC'ye 2015'te savunma sanayi ürünleri, tren ekipmanı gibi alanlarda üretim yapacağı bir fabrika için Sakarya Karasu'da 2.2 milyon metrekare bir arazi tahsis edildi. BMC Altay Tankı. BMC bununla da yetinmedi. Otokar'ın 2009'da ilk fazının prototip üretimi ihalesini aldığı, 2012-2004 arasında 5 prototipini ürettiği Altay tankıyla ilgilenmeye başladı. Sözleşmeye göre fiyatta anlaşabilirlerse Otokar ikinci faza yani seri üretime devam edebilirdi. Ancak SSB Otokar'ın teklifini yüksek bulduğunu gerekçe göstererek süreci iptal etti ve Nisan 2018'de yeniden ihaleye çıktı. BMC o ihalede Otokar ve FNSS'i geride bıraktı. BMC ihale sözleşmesi imzaladıktan sadece bir ay sonra Mayıs 2018'de Cumhurbaşkanlığı kararı ile karşılığı 1.4 milyar lirayı bulan süper teşvikler aldı. Teşvikin kapsamında tank dahil paletli zırhlı araç üretimi ve bunların motorlarının yatırımı için kurumlar vergisi indirimi, sigorta prim desteği, enerji desteği, yatırım indirimi, personel maaşları ve faiz desteği de vardı. Sancak ihale öncesinde Altay tankı üretiminde Arifiye'deki tank palet fabrikasını kullanacaklarını bildiklerini de söyledi. Süper teşvikler ve tank palet fabrikasının kullanılacağının önceden bilinmesinin BMC'nin verdiği rakamın diğerlerinden düşük olmasının temel nedeni olduğu yorumları yapılıyor. Karasu tesislerinin 4 yıldan önce tamamlanması beklenmiyor. Ancak TSK BMC'den Mayıs 2020'ye kadar teslim edilmek üzere 250 tank istedi. Bu iş için İzmir fabrikasını kullanamayacağı, Karasu fabrikasını da yetiştiremeyeceği bilindiğinden BMC'ye tank palet fabrikasını kullanma seçeneği sunuldu. Bunun adı peşkeş değil mi? Cumhurbaşkanlığı kararı ile fabrika 25 yıllığına BMC'ye kiralandı. Sancak'ın da doğruladığı bilgiye göre sadece 50 milyon dolarlık yatırım şartı dışında herhangi bir kira talep edilmedi. Evet, yarısı Katar ordusuna ait olan BMC, sadece 50 milyon dolar yatıracağı TSK'ya ait bir fabrikada 2 yılda 250 tank üretecek ve karşılığında 2 milyar 750 milyon dolar alacak. Bu rakam 10 yıl içinde 1000'i bulacak ve TSK kendi fabrikasında üretilecek 1000 tanka 11 milyar dolar ödeyecek. BMC'nin bu işten kârı en az 1.1 milyar dolar olacak. İhracat hedefi olan 3000 tankın satışı gerçekleşirse BMC'nin kârı 3.3 milyar doları bulabilir. Anlayacağınız BMC tank palete 50 milyon dolar koyup 25 yılda 3 milyar dolar kazanacak. İnsaf ile, izan ile söyleyin, nedir bunun adı? Yerli milli cakaları atan bir iktidarın şu yaptığına bakın. Abartmıyorum. Hükümet düşürecek vahametli olan bu dehşet olay iktidar değiştiğinde yüce divanlara malzeme olmayacak mı? Tayyip Erdoğan'a aşkını ilan eden eski Mao'cu Ethem Sancak'ın saray tarafından bu biçimde neden sahiplenildiği izaha muhtaçtır. S-400 hakkında bilinmeyenler. Gelelim S-400 hava savunma sistemi konusuna. Önce şu teknik soruları yanıtlayalım. 1. S-400 füzeleri ne tür bir savunma sistemi? S-400 hava savunma sistemi 2. Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen ve daha sonra Rusya tarafından modernleştirilen S-200 ve S-300 modellerinin devamı. Modele adını veren 400 rakamı ise füzelerin kilometre olarak ulaştığı menzili ifade ediyor. Rusya'da devlete ait Almaz Antey adlı silah firması tarafından üretilen S-400'ler Rus ordusu tarafından 2007 yılından bu yana kullanılıyor. Esnek bir yapıya sahip olan S-400 sistemi 5 dakikada kurulabiliyor ve havadan gelen her tür tehdide karşı da yanıt verebiliyor. S-400 bataryaları bir komuta merkezi radar istasyonları ve her birinde 4 füze bulunan 12'ye kadar başlıktan oluşuyor. Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da 4 adet S-400 sistemi bulunuyor. Suriye'de bulunan 2 S-400 bataryası da Tartus ve Hmeymim'deki Rus üslerini koruyor. Bu arada Almaz Antey'de ABD'nin yaptırım listesinde bulunan Rus firmalarından biri. 2. Türkiye neden S-400 sistemine ihtiyaç duyuyor? NATO üyesi Türkiye kendine ait bir hava savunma sistemine sahip değil. Ankara'nın talebi üzerine Suriye'den gelebilecek muhtemel tehditlere karşı 2013 yılında Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana'ya NATO'ya ait Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırılmıştı. ABD, Almanya ve Hollanda'ya ait Patriotlar görev süreleri sona erdikten sonra ülkelerine geri döndü. İspanyol Patriotlarının 2015'ten beri İncirlik'te, İtalya'nın Samp-T'lerinin 2016 yılından bu yana Kahramanmaraş'ta görev yapmaya devam ettikleri belirtiliyor. İtalyan ve İspanyol sistemlerinin hava sahasının %30'unu koruduğunu savunan Ankara, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin ardından yeni bir güvenlik konseptine yoğunlaştı. Kendi hava savunma sistemine sahip olmak isteyen Ankara, bununla ilgili ABD ve Rusya ile görüşmelere başladı. Ankara'nın gündeminde ABD'nin hava savunma sistemi Patriotları da satın almak vardı. Ancak ABD'den kabul edilebilir bir teklif almadığını gerekçe gösteren Ankara, S-400 sisteminde karar kıldı. 3. Batı ülkeleri neden endişeli? ABD ve diğer NATO müttefikleri Türkiye'de konuşlandırılacak S-400 sistemi üzerinden Rusya'nın NATO uçakları ile ilgili önemli bilgileri toplamasından endişe ediyor. Washington bunu özellikle yeni savaş jetleri F-35'lerin güvenliği açısından büyük bir tehdit olarak görüyor. S-400'lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını söyleyen diğer NATO ülkeleri de S-400'lerin Türkiye'de konuşlanmasının hava savunmalarını tehlikeye atacağı görüşünde. Türkiye'nin bu sistemi satın alması Türkiye'nin batıdan uzaklaşması olarak da değerlendiriliyor. 4. NATO'dan S-400 krizi ile ilgili neden pek bir şey duyulmuyor? Prensipte her NATO ülkesi ne tür silahlar satın alacağına kendi karar verebiliyor. S-400 krizini daha çok ikili ilişkilerle ilgili bir mesele olarak gören NATO, bu sorunun ittifaka taşınmasını istemiyor. Ancak NATO'nun Türkiye'nin S-400 satın almasından rahatsız olduğu bir sır değil. Nitekim NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin S-400 satın alması ile ilgili endişeli olduğunu defalarca dile getirdi. Stoltenberg, Türkiye ziyareti sırasında bir NATO ortağının bir diğerine yaptırım uygulamasından kaçınılması gerektiğini ifade etmişti. Evet, Rus hava savunma sistemi S-400 Türkiye'nin güvenliği için olmazsa olmazdır. Ankara 2,5 milyar dolar ödeyerek bu sistemi satın almıştır ki bu karar takdire şayandır. Ancak Nisan 2020'de kurulacağı açıklanan sistem hala kurulmadı. Söylenen S-400'lerin ABD korkusu sebebiyle ambara kapatılacağı ve orada çürütüleceğidir. Washington S-400 konusunda katı ve Türkiye'yi açıktan yaptırımlarla tehdit ediyor. Yorumlar Ankara'nın ABD seçimlerini beklediğidir. Fakat Donald Trump ya da Joe Biden kim seçilirse seçilsin bu konuda farklı bir tavır beklenmiyor. Zira Pentagon ile CIA gibi unsurlar bu sisteme açıktan tavır almış durumda. S-400 olayı Türkiye'yi yönetenler için de tarihsel bir sınav olacak. Öyle ya. Çok ihtiyacınız olan bir şeyi milyar dolarlar ödeyerek satın alıyorsunuz ama onu faaliyete geçirmiyorsunuz. Tayyip Erdoğan konuyu bir süre daha sürüncemede bırakırsa kamu vicdanı nezdinde itibarı yara alacaktır. Yok depoya kaldırıp unutturmaya çalışırsa işte o zaman mal varlığı gibi konularla tehdit edildiği iddiaları yine gündeme oturacaktır. Gizlenen telekom vurgunu. 18 yıllık AKP iktidarı döneminde devletimiz ve milletimiz adına hicran yarası olan bir diğer konu da telekom rezaletidir ki iktidar bunu gözden kaçırmaya ve rezillikleri örtmeye çalışmıştır. Peki telekomda özetle ne mi oldu? Özelleştirmenin öyküsü 2005 yılında başladı. Lübnanlı Hariri ailesinin sahip olduğu Saudi Oger'e bağlı olan Oger Telekom, 2005 yılında Türk Telekom'un %55'ini satın almak için Oger Telekomünikasyon AŞ'yi yani OTAŞ'ı kurdu ve 1 Temmuz'daki ihaleyi 6 milyar 550 milyon dolar ile en yüksek teklifi vererek kazandı. 14 Kasım günü şirket temsilcisi Muhammed Hariri ile dönemin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ve dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Tutar'ın yazdığı temsili dev çeki canlı olarak yapılan yayınlarda televizyonlardan gösterdi. Türk Telekom çalışanlarının ve muhalefetin büyük tepkisine karşın Türkiye'nin telekomünikasyonu iktidarı yakınlığı da bilinen Hariri ailesinin kontrolüne geçti. OTAŞ 6,5 milyarlık ihale bedelinin %20'sini peşin, geri kalanını 5 eşit taksitli ödeme vaadiyle Türkiye'nin telekomünikasyonunu elinde tutan şirketin en büyük ortağı oldu. 2007 yılında 4,3 milyar dolarlık kredi alarak peşin indiriminden de yararlanıp borcunu ödeyen şirket hisselerin tümünün sahibi oldu. Kâr eden şirketin krediyle yaptığı ödeme sonrası resmen en büyük hissedarı haline getirilmesiyle yetinmeyen iktidar daha sonra şartnameyi de değiştirerek şirketin daha çok kâr etmesinin yolunu açtı. Oger'in ihaneti. Kurumlar vergisi %30'dan 20'ye düşürülürken telefon abonelerinden sabit hat ücretleri alınarak şirketin geliri arttırıldı. Telekom'un sektörde tekel konumunu sürdürmesini sağlayacak düzenlemeler yapıldı. Arsa ve binalarının satışına izin verildi. Kiralık olmasına karşın hisseler banka kredileri için teminat olarak gösterilebildi. Halka daha ucuz ve daha kaliteli hizmet vaadi de yerine getirilmezken, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası'nın hesaplamalarına göre 10 milyar dolar kâr etti. 2005 yılından 2017 yılı sonuna kadar bir yıl dışında her yıl kâr eden OTAŞ, borçlarını ödeme konusunda sıkıntıya düştüğü gerekçesiyle 2013 yılında Türkiye'deki bankalardan 4,7 milyar dolar daha kredi aldı. Ancak bu kredilerin taksitlerini de 2016 yılından sonra aksatmaya başladı. 2 yıla yakın süren ve hisse satışı görüşmelerinin de yapıldığı süreç sonunda Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası Oger Telekomünikasyon'a ait hisseyi devralmak için Temmuz ayında Rekabet Kurumu'na başvurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Türk Telekom'da %55 hissesi bulunan OTAŞ'ın Türk Telekom'a kredi veren bankalar tarafından ortak girişim şirketine SPV'ye devrini onayladı. Bu süreçte Türk Telekom'un özelleştirildiği 2005 yılında 7.6 milyar olan öz sermayesi 2017 sonunda 4.5 milyara indi. 24.5 milyara ulaşan borcun 2005'te %40 olan toplam varlıkları oranı %84'e, öz sermaye oranı ise %500'ün üzerine çıktı. 2005 yılında 811 milyon lira olan vergi ödemesi 2017 yılında 342 milyon liraya düştü. Görüldüğü gibi Telekom olayı tam bir facia ve bunun bedellerini hukuken ve siyasi olarak hiç kimse ödemedi. Fuat Oktay yönetimdeydi. Arap Hariri ailesine milyarlarca dolar adeta peşkeş çekilmiş, Telekom kurumsal olarak ifal edilmiştir. Burada üstünde durulması gereken ayrıntı Telekom'daki devlet temsilcisinin durumudur. Öyle ya, Telekom'da bütün o rezillikler yaşanırken kamu adına yönetimde bulunan ismin buna itiraz etmesi ve hükümeti uyarması gerekirdi. Uyardı mı, uyarmadı mı bilinmiyor. Lakin uyarmasa o isim bugünkü konuma gelemezdi. Peki kim midir o? Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'dır. Oktay uyarmış ama iktidar yine bildiğini yapmış gibi görünüyor. Zira bu atamanın başka izahı olamaz. Ve bir başka bilgi. Fuat Oktay aynı zamanda batan Yimpaş Holding'in de yönetimindeydi. Telekom ve Yimpaş savrulurken Fuat Oktay'ın yükselmesi ne ilginç değil mi? Sadece Telekom'da değil, pek çok yerde benzer yanlışlar yapıldı. Plansız, programsız adımlar atıldı. Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın arkadaşları ve THY. Sırf Bilal Erdoğan ya da Berat Albayrak'ın arkadaşı ise pek çok isim çok önemli kurumların başına getirildi. Sonuç ortada. Başarısıyla öne çıkan bürokrat neredeyse yok. THY Türkiye'nin göz bebeği markası. Maalesef burası da adeta tarumar edildi. Plansız büyümeler ve gereksiz yere alınan riskler. Dahası karşılığı olmayan tanıtımlara ödenen büyük bütçeler. THY ve nepotizm. En kötüsü nepotizmin, yani akrabacılığın kuruma egemen olması. Bir aileden 49 kişinin işe alındığı bu kurum şimdi personelinin maaşından kesinti peşinde. Pandemi süreci Türk Hava Yolları'nı dünyadaki tüm havayolu şirketleri gibi olumsuz etkiledi. Ocak-Mart 2019 döneminde 16.7 milyon olan toplam yolcu sayısı 2020 yılının aynı döneminde %20'lik azalışla 13.4 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %24.2'lik ve dış hatlarda %16.7'lik bir azalış kaydedilmiştir. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında Ocak-Mart 2019 dönemine kıyasla %15.5 azalış gerçekleşmiştir. Dıştan dışa transfer hariç dış hat yolcu sayısında Ocak-Mart 2019 dönemine kıyasla %18.3 azalış gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı 4.5 puanlık azalma ile %75.5 olarak gerçekleşmiştir. Toplam arz edilen koltuk kilometre, yani AKK, Ocak-Mart 2019 döneminde 42.7 milyar iken 2020 yılının aynı döneminde %10 azalarak 38.4 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %17.1 ve dış hat uçuşlarda %9 azalmıştır. Ücret yolcu kilometre, yani ÜYK, Ocak-Mart 2019 döneminde 34.1 milyar iken 2020 yılının aynı döneminde %15.1 azalarak 29 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %21.2 ve dış hat uçuşlarda %14.1 oranında azalmıştır. Yolcu uçakları konma sayısı Ocak-Mart 2019 döneminde 112.849 iken 2020 yılının aynı döneminde %15.8'lik azalışla 94.971 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan kargo posta Ocak-Mart 2019 döneminde 365.547 ton iken 2020 yılının aynı döneminde %3.6'lık artışla 378.743 tona yükselmiştir. 2020 Mart ayı sonunda filodaki uçak sayısı 361 olmuştur. 13. ayrımın sonu. Sayfa 167.